Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanları yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Yemeksepeti.com'un kurucu ortağı ve CEO'su, girişimci ve yatırımcı Nevzat Aydın. Hoş geldin Nevzat.
Merhaba, hoş bulduk.
Biz böyle çok başarılı olmuş insanlara bakarken genellikle ya bir artı durumları olduğunu geçmişten düşünüyoruz. Ama Nevzat'ın hikayesi öyle mi? Şimdi dinleyeceğiz. Nevzat Aydın'ın hikayesi bütün girişimci zihinlere ben de yapabilirim diye ilham verebilecek bir hikaye. Yemek sepetinin kurulması, başarılı olması ve 589 milyon dolar gibi bir fiyata satılması Cumhuriyet tarihinin en büyük girişimcilik hikayelerinden biri. Mesele sadece para değil, hikayede dışarıdan bir destek yok, teşvik yok, ihale yok, lisans yok, kredi yok. Tamamen dört arkadaş bu işe giriyorlar ve başarıyorlar. Yapalım demişler ve yapmışlar. Bir de koydukları sermaye 80 bin dolar gibi bir para değil mi?
Evet, aslında bayağı iyi bir özet oldu. Yani hikayenin hiçbir yerinde yapay bir destek olmaması aslında hikayenin ve sonucunda gelinen noktayı daha da özgün hale getiriyor. Evet, gayet iyi özetledim bence.
Hep bir avantaj olduğu düşünülüyor ya, önceden gelen ya, babası zengindir, amcası da yardım etmiştir gibi, ama senin hikayenin başından başlarsak öğretmen bir anne, noter bir baba, iyi eğitimli insanlar, iyi bir aile, sana destek olan bir aile anladım. Sen bayağı devlet okullarında okumuşsun aslında, yani ücret verilmeyen, hatta anne baban tarafından hani verilmeyen bir Anadolu Lisesi, sonra Boğaziçi Üniversitesi, değil mi? Sen biraz anlatsana çocukluğunu, bize biraz anlat. İstanbul'da değil, Bursa'da geçiyor.
İlkokul Yalova. Çünkü annem babam ikisi de devletle beraber çalışıyor oldukları için onların tayinleri vesairesiyle beraber ben de farklı farklı illere gittim. İşte ilk başta doğum yerim İstanbul. İlkokulu Yalova'da okuyorum. Ortaokul ve lise Bursa'da. Bursa Anadolu Lisesi. Ondan sonra da üniversitede Boğaziçi için tekrar İstanbul'a geliyorum. Yani çok böyle ekstrem anlatabileceğim bir şey yok çocukluğumla ilgili. İyi bir aile, mutlu bir aile. Bana destek olan bir aile. Sonucunda iyi bir aldığım eğitim. Yani vizyon vesaire, yaratıcılık derken sonunda gelinen nokta yemek sepeti oluyor yani.
Şahane, peki başlangıcını bize biraz anlatsana. Sen yurt dışındasın, Amerika'dasın. Bu fikre karar veriyorsun. Sonradan arkadaşlarınla bir ortaklık mı kuruyorsun? Nasıl başladı o hikaye?
Ya Amerika'da başka modellere de baktım ben. Yani zaten Amerika'ya gitme hedefim tesadüfen oluşmuş bir hedef değildi. Yani ben daha internette geçirdiğim 10. dakikada, ki bu 1994 yılına tekabül eder, şanslıyım ben. Yani Türkiye'deki birçok kişiden internete daha önce girdim. Daha önce internetin ne olduğunu anlayabildim.
Okuldaki bölümün nedeniyle,
evet,
biraz
Boğaziçi
da.
Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyordum o zaman. Bizim laboratuvarlarımızda internet geldiğini duyduk. Onun ne olduğuna bakmak için kurcalarken, daha hep aynı şeyi söylüyorum başka röportajlarımda da, 10. dakikada hayatımın geri kalanında internetle ilgili bir şey yapmak istediğime emindim ben. Ve ondan sonrasında daha biraz daha kurguladığım çerçevede gelişti. Yani okul bitti. İşte okul bittikten sonra Silikon Vadisi'ne gitmek istedim. Çünkü bu sesi bize uzaktan hoş gelen firmaların gerçekte doğup büyüdüğü, geliştiği, birçok firmanın battığı, birçok sermayenin aktığı oranın nasıl bir kuralları olduğunu, neler yapılıyor olduğunu anlamak istedim. Ondan sonra University of San Francisco'da master'a başladım. Ve o süre içerisinde yine şans, yani şans kelimesini kullanmayı çok sevmiyorum ama şöyle diyeyim. İnternetin hem çok ciddi anlamda büyüdüğü hem de beklentileri karşılayamadığı için çok çok büyük modellerin çöktüğü bir döneme denk geldim. Ve o dönemde de ne nasıl yapılır, ne daha doğrudur, neyi daha yapmak lazım, neye nasıl bakmak lazım, gerekli vizyonu anladığımı varsayıyordum kendimce. Ve Türkiye'ye gelip 3-4 tane farklı model vardı aklımda. Onlardan birini hayata geçirmek artık hedefti. Geldim. Yemek sepeti bu modellerin birisiydi. Ve o ortak olmak istediğim arkadaşlarımla Boğaziçi Üniversitesi'nden yemek sepetini kurduk ve ilerledik.
Arkadaşsınız okuldan siz.
Evet, evet.
Ya ilgimi çeken taraflardan biri şu, bir 6 ay kala master'ını bıraktın. değil mi? Yani o 6 ay kalsaydın hevesin mi kaçacaktı? Ne olacaktı? 6 ay bir şey değilmiş gibi görünüyor aslında.
Babam da aynısını söyledi. Yani ben okulu bıraktığımda ya da baba ben okulu bırakmak istiyorum artık Türkiye'ye gelip bunu yapmak istiyorum dediğimde. Oğlum dedi 6 ay sonra bunu yapsan olmuyor mu dedi. Yani doğru, çok mantıklı bir soru. Çünkü hayatımızda ilk defa bir eğitime para harcamışız. Ben orada okuyorum. Yani para harcıyorum, ailenin olan birikimini harcıyorum. Bari diplomayı niye almayayım dedi. Ben de dedim ki baba dedim şu an çok motiveyim buna. Şu an çok konsantrasyonum üst seviyede. Ve şu an bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum. Eğer 6 ay bir sene sonunda başarılı olamazsam zaten okula geri dönüp okulu bitiririm dedim. Bu da ona mantıklı geldi ve o ana kadarki hayatımın her aşamasında olduğu gibi o aşamada da beni desteklediler. Yani benim oğlum bana böyle gelseydi destekler miydim? Hakikaten bilmiyorum. Ama ben onlara gittiğimde onlar desteklediler.
Ve... Demek ki o güveni vermişsin bir şekilde. Kendine evet, çok inanıyorsun evet. Herhalde yani, anlatırken en azından.
Bence sadece o an için değil ama ondan önceki kararlarında da doğruluğu... Yani genelde doğru kararlar verdiğimi ya da anlamlı kararlar verdiğimi bildikleri için herhalde orada desteklemek daha onların kolayına geldi.
Soracağım ikinci şey de şuydu. O arkadaşların, senin bir röportajını izledim. En iyi arkadaşlarla olmaz diye bir şey söylüyorsun. Mesela Melih Ödemiş bilişim alanında çok iyiymiş. Gökhan Akan finans alanında. Cem Nufusi satış direktörüymüş. Çok iyi bir satışçı diyorsun ve böyle oldukları için biz iyi olduk diyorsun değil mi? Bence hani böyle kankalarla iş yapalım, onlara güvenebiliriz durumundan daha başka bir şey olması da iyi bir yol gösterebilir gibi geldi mesela.
Yok, çok doğru ve mümkün olduğunca bunun altını çiziyorum. Bu arkadaşlarımın her biri kendi alanlarında benden çok daha iyilerdi. Zaten benden daha iyi olmaları normal olan şey. Çünkü hep beraber birleşerek yemek sepetini oluşturup ileri taşımayı hedefliyorduk. Ben çok gördüm arkadaşıyla iş yapmaya çalışanı. Ve belli bir süre sonra genelde ne arkadaşlık kalıyor işin içine para girince ne de proje iyi gidiyor oluyor. Yani bir projeye o pozisyona uygun en doğru kişiyi seçiyor olmak, en yakınınızdaki insanı oraya koymaktan çok daha mantıklı. Ve girişimcilere vereceğim herhalde ilk 2-3 tavsiyeden biri mutlaka bu oluyor. Tanıdıklarınız içerisinden tercihen ama o pozisyona en uygun, o işi en iyi yapabileceğini düşündüğünüz insanı seçin. En samimi arkadaşınızla, tabir yerindeyse kankanızla bu işi yapmaya kalkışmayın oluyor. Bunun çok işe yaradığını görmedim ben yani.
Bir de sebat işi çok önemli. Bayağı sabretmişsiniz. İlk önce siz de bir girişim için maddi destek aramışsınız, bulamamışsınız. Ailelerden paralar toplanıyor. Bu işe yatırım yapılıyor. Daha sonra da uzun süre 5 sene gibi geri dönüşümü çok da kolay olmuyor.
Yani geri dönüşümü bırakın. İlk defa para almaya başlamamız bizim 5 sene içerisinde oldu. O yüzden yani evet bayağı zor bir hikaye. Aslında pek dünyanın farklı coğrafyalarında olan bir hikaye tipi değil yani. Çünkü insanlar genelde kendi ceplerindeki parayla girişimci olmuyorlar.
Evet. Ve önerilmiyor da zaten.
Aynen öyle. Ben de tavsiye etmiyorum. Ama bizim hikaye böyle bir hikaye oldu. Yani risk sermayesi diye adlandırabileceğim şirketlere Türkiye'de gittiğimizde veya büyük holdinglere gittiğimizde çok bence saçma sapan ve garip yaklaşımlarla karşı karşıya kaldık. Onun sonucunda yemek sepeti ortaklarının, ailelerinin cebinde ne varsa onları şirkete yatırarak büyüyen bir yapı haline geldi. Ve dediğim gibi yani şirketten ilk defa maaş aldığım zaman benim işte 5 sene olmuştu yemek sepetini kuralı.
Bir de daha önce teklifler de geldi. 100 milyon dolar teklif geldi. Belki sonra 200 geldi mi bilmiyorum ama ara teklifleri reddetmek de bir sebat ve değişik bir akıl değil mi?
Bence yani bizim başarımızın gözükmeyen en büyük kısmı bu. Yani burada çok alçak gönüllü davranmayacağım. Bu tekliflerin hepsine hayır diyen bir tek ben vardım. Daha önceki tekliflerin. Başka ortaklarım genelde bu tekliflerin büyük bir kısmını okey diyordu. Ama yani ben inandım bu işin çok daha fazla büyüyeceğine veya riskin hala alınabilir olduğuna. Ve eğer 500 milyon dolarlık teklife hayır derseniz 600 milyonluk teklif geliyor. Bu durumda da biz de bayağı direndik ve günün sonunda böyle bir değerleme çıktı ortaya.
Peki kazanılan, satıldıktan sonra alınan paranın %5'ine değil mi? %5'ine
4.86 falan gibi bir şey. Evet, evet.
27 milyon doları çeşitli çalışanlarla paylaşmak. O nasıl doğdu? O fikir nasıl doğdu? Sonra insanların tepkisi nasıl oldu? Yani biliyorum yurt dışından çeşitli yayın organları bile bunu haber yaptılar.
O hepsi yaptı. CNN, NBC vesaire hepsi girdi. Şimdi Yemek Sepeti 3 defa yatırım aldı. Satışı 3. defa olarak sayarsak. Birinci defasında 2008 yılında, ikinci 2002-2012 yılında, üçüncü de satış 2015 yılında. Diğer aşamalarda da bir para dağıttı. Ama diğer aşamalarda dağıtılan para böyle 300-500 bin dolar seviyelerinde olduğu için çok dikkat çekici boyutta değildi. Ama son aşamada 2012'de yatırım aldığında ben özellikle yatırım yapanlara gittim. Dedim ki bakın böyle böyle bir durum var. Siz bundan ne kadar bir geri dönüş bekliyorsunuz? İşte şu kadar çarpandan bu kadar dönüş bekliyoruz. O zaman bunun üzerinde olan rakamlarda bunu ne kadar yukarı çıkartabilirsek bana bu hisselerinizin %5'ini verin. Ve ben de bunu herhangi bir şekilde ortaklar dışındaki çalışanlar için kullanıyor olayım. Hı hı. Onlar da gayet evet dediler. Yani bence evet derken Yemek Sepeti'nin 2 sene içerisinde 6 katına satılacağını kimse beklemiyordu. Ve bunu almış olduk. Ama çok teşekkür ediyorum yani herkese. Hem ortaklara hem General Atlantic, işte European Founders Fund, yabancı ortaklarımıza ki beni desteklediler bu konuda. Bence tarihte çok az görülen bir şeye imza atmış olduk hep beraber ya.
Az mı görülüyor ya?
Çok hani az var.
Hep hiç. Oprah'la falan anlatılır. Onları tatile götürüyor falan diye.
Şimdi farkı şöyle var. Eğer ben çalışanlara belli bir stok planı çerçevesinde hisse verseydim ve o hisse verme işleminin sonunda ellerinde bir kağıt ve bir belge olarak dağıtmak zorunda kalsaydım bu oluyor. Ama bizde öyle bir ilişki de yok. Yani durup dururken ben diyorum ki yani çalışanın tarafında
beklenti yok öyle zaten. Beklenti hediye. Yok yani.
Aynen
gibi
öyle.
Birden piyango
biz
gibi.
Biz bunu dağıtıyoruz diyorum ve dağıtıyoruz. Böyle bir hikaye yok.
Tepkiler nasıl oldu?
Çok acayip oldu. Yani benim...
Kim söyledi bunu onlara? Nasıl söyledi?
50 kişiye ben söyledim. 147 kişi toplam. 50 kişiye birebir söyledim. Yani benim oğlumun doğduğu gün hayatımdaki en mutlu gün diye değerlendiriyorum. İkinci en mutlu gün buydu. Çünkü insanların o gözündeki sevinci, gerçek sevinci. İşte sarılıyorlar, öpüyorlar, mektup yazanlar var. Ne bileyim ağlayanlar var falan. Çünkü şeydi yani bu rakamlar özellikle benim bu verdiğim 50 kişi için life changer derler ya, hayat değiştirebilen statüde oluyordu. Yani mesela soruyorum diyorum ki ya işte atıyorum Mehmet böyle böyle bir rakam dağıtıyoruz bunu biliyorsun. Yani sence sana ne uygun görmüşüzdür diyorum. Ya olur mu Nevzat Bey siz ne uygun görürseniz falan. Ya sen söyle bir şey diyorum mesela atıyorum rakamı 100 bin lira diyor. Ben diyorum ki ya biz biraz daha fazla uygun gördük. 1 milyon lira diyorum mesela.
Ya.
Şimdi böyle olduğunda yani hakikaten insanların suratındaki o gülümseme, o samimi şekilde sevinci çok az yerde görebiliyorsunuz. O anlardan biriydi. Unutulmaz bir andı benim için yani.
Çalışıyorlar mı onlar hala burada?
Çok büyük bir kısmı. Çok çok çok büyük bir kısmı hala çalışıyor ki 4 sene oldu yani.
Evet. Ortakların peki onlar ne yapıyorlar?
Zaten ortaklarım ben şirketi sattığım anda ortaklarım yoktu şirkette.
Yoktu artık tabii. Kimse yani yok artık.
2009'da biri gitti. 2012'de biri gitti. 2014'te biri gitti. Ben tek başıma kalmıştım ortak anlamında.
Evet.
Onlar yine ortaklardı ama şirkette birebir çalışmıyorlardı. Valla herkes bir yerde şu anda. Hepsi yurt dışında. Biri Brezilya'da. Diğer ikisi İngiltere'de. Bir tek ben hala burada Yemek Sepeti uğraşıyoruz sabah akşam. Ya hala yapacak işlerim var burada benim. Yani bitmedi. Bitmediğinin en önemli göstergesi de daha geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiğimiz Bana Bir diye bir proje mesela.
Evet, ondan biraz bahsetsene. Yeni, daha bir iki aylık bir iş.
Evet, 2,5 ay falan oldu. Yemeksepeti.com üzerinden kullanıcıların yemek siparişinin yanı sıra artık market alışverişini de yapıyor olması. Proje bu aslında. Çok iyi gidiyor, çok başarılı gidiyor. Yani yeni bir şey yapabildiğimiz, yeni bir şey üretebildiğimiz ve kullanıcı bizden memnun olduğu sürece ben buradayım. Yani yapılabilecek hala çok şey olduğunu düşünüyorum. Şu anda Yemek Sepeti'nde günde 400 bin kişi sipariş veriyor. Bu rakamı milyonlara çekmek gibi bir hedefim
var. Onu soracaktım. Nasıl? Rakamlar nasıl?
Rakamlar bayağı büyük. Yani günde yemek yiyen kişi sayısı Yemek Sepeti.com aracılığıyla 1 milyon üzerinde.
Ne diyorsun?
Yani
bir de inanılmaz
21 bin restoran var.
Ne?
21 Nerede? Bin restoran. Nerede bu? Bütün Türkiye'de. 70 Türkiye'de. İlde.
İstanbul'u biliyor musun?
İstanbul 9 bin olması lazım. Ne bileyim mesela kayıtlı kullanıcı sayısı 12 milyon. Son bir ayda sipariş veren kullanıcı sayısı 2 milyondan fazla. Yani olayın skalası ve rakamları hakikaten çok büyük yani.
Peki elinizde inanılmaz da bir bilgi birikimi, herhalde insanların istatistikleri vardır. Kastettiğim şey şu, hani Nile örnek şu yaşta şurada oturuyor gibi değil. Ama ne yiyor insanlar, ne içiyorlar, neyi tercih ediyorlar, şekerli mi şekersiz mi tercihleri, fast food mu daha çok ısmarlanıyor? Böyle bir birikim var mı elinizde?
Var, fazlasıyla var. Yani şu an en basit anlamıyla söyleyeyim, data anlamında. Ben sokak bazında Türkiye'de hangi sokağa hangi restoran açılması gerektiğini biliyorum yani. Ya, ya. Bu iyi bir data, büyük bir data. Hmm. İnsanların tüketim alışkanlıklarını saat bazında ölçebiliyoruz. Hmm. Hele şimdi işin içerisine market alışverişi girdiği zaman o daha da bambaşka yerlere doğru götürüyor. Orada hangi markaların kullanıldığı, hangi periyotlarla kullanıldığı, işte saat kaçta evde olunup sipariş verildiğine kadar yakalayabiliyoruz. Yani bence biz datayla uğraşan bir firmayız bayağı. Ama yani daha %30'unu falan anca anlamlandırıyoruz datanın.
Çok belki daha ayrı bir bölüm lazım.
Var ama zaten, ama işte yapabileceğimizin çok daha azını yapıyoruz hala. Hmm. Daha gidilebilecek çok fazla yol var orada yani.
Kaç kişi çalışıyor?
Yani şirkette burada mi? Evet, 1600 kişi şu anda.
Hmm, bayağı da 1600, kalabalık.
Bayağı evet. Yani özellikle bu bana bir tarafı bayağı yüklü oldu yani.
Çünkü motorlu insanlar, hı-hı, var. Evet, görüyorum çalışanlar. Ya o bilgi kısmı çok acayipmiş. Peki onlardan yeni bir iş doğar mı? Oradaki bilgilerden.
Doğar yani, bana bir onlardan doğan bir proje mesela. Ha. Yani tabii yani oradaki insanların ihtiyaçlarını hedefleyen, neye ihtiyaç duyabileceklerinden orta yola çıkan ve insanların tüketim alışkanlıklarına göre de yeni ürünleri sisteme ekleyen bir model. Birçok farklı şey çıkabilir. Yani ödeme tarafında bir takım şeyler çıkabilir. İnsanların alışkanlıklarını eğlenceyle birleştirme anlamında çok net söyleyemiyorum şu anda, bir şeyler çıkabilir. ama yapılabilecek çok şey var yani.
Peki diğer bir soru. Şimdi niye buradasın diye sordum. Ortakların belki yurt dışındalar, eski ortakların. Sen de bu kadar para kazanmış, gözümüzün önünde kazandığı belli olan bir adamsın. Bu da garip bir şey yani. Milli Piyango çıkan adam bile saklanıyor. ne kadar kazandığını bildiğimiz bir insansın ve sosyal medyadasın, Instagram'dasın, Twitter'dasın, ne yaptığını, gezdiğini görüyoruz ve Türkiye'yi bırakmıyorsun. Niye?
Ya buralıyım ben yani, burada olmaktan en fazla keyif alıyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm, ailem burada, arkadaşlarım burada, bütün anılarım burada, ne bileyim yani. Nasyonalist falan bir adam çok değilim ama bu ülkeye bağlıyım yani, bu ülkeyi, bu ülkenin kültürünü. Ne bileyim, yemek yeme şeklini, hitabet şeklini, o saçma sapan konularla haberlerde karşı karşıya kalmayı falan seviyorum yani.
Ha, onu da seviyor
yani,
musun?
Bu ülkeye inanıyorum bir kere. Çok şanssız ve hakkaniyetsiz dönemlerden geçti bu ülke bence yıllar içerisinde.
Evet.
Ya bunu politik anlamda söylemiyorum yani. Hı-hı. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda tutun, İkinci Dünya Savaşı, ondan sonraki işte o demir perde vesaire, Amerika dönemleri falan, farklı yerler çok yani, dünyada herhalde çok az ülke vardır Türkiye kadar jeopolitik anlamda sıkıntı çeken hayatı boyunca, ve bu ülkeye çok daha iyi yerleri gelecek, buna inanıyorum ve yani bir, çok acayip bir durum olmadığı takdirde de burada olmaya devam edeceğim. Çok rahat yaşıyorum yani, Instagram'ı, Twitter'ı vesaireyi.
Evet, ve de çok açıksın yani.
Çünkü yani kendimi saklayacağım bir şeyim yok hayatımda yani.
Politik öyle
bir
manada da öyle. Yani ben seni çok yani dürüst buluyorum, açık buluyorum. Kaybedecek bir şey yokmuş gibi. Sonuçta da bir iş adamısın. Ne olursa olsun.
Ya yani çok geliyor bana yani. Nasıl sen bu kadar rahat konuşabiliyorsun? Evet. Bilmiyorum yani, ben şu ana kadar.
Bir de insanlara cevap da
bu
veriyorsun.
Bu arada yani şeyi de söyleyeyim. Biraz daha muhalif bir duruşum var.
Evet.
Ama buna karşın hükümet tarafından da şu ana kadar en azından hiçbir negatif ya da hiçbir kötü bir şekilde bir şey görmedim yani. Bunu çok açık söyleyebilirim. Bilmiyorum, belki ileride daha farklı dönemlerle karşı karşıya kalırız. Umarım kalmayız da. Yani kendimi ifade etmeyi, rahat ifade etmeyi, düşündüğümü yazmayı ve insanları benim düşündüğüm şeyleri yazarak etkilemeyi seviyorum demek ki. Ve yani
tabii canım, ihtiyaç ters niye gitmedin derken hani böyle bir anomali gibi görülmeye başladı.
Yok ama
ya,
çok giden var yani. Benim yemek sepeti mesela bizim şirkette 3 sene içerisinde benim ilk 50 çalışanımın 14 tanesi yurt dışına gitmiş. Hmm. Bu çok büyük bir beyin göçü yani. Tabii yazık ki. Yani. Bu insanlar çok zor yetişiyorlar. Ve ben Yemek Sepeti gibi bir internet firması olarak da herhangi bir bankaya, ne bileyim bir telekom şirketine falan bu insanları kaptırmıyorum. Yurt dışına kaptırıyorum. Ve bu ülkenin gelişmesi, büyümesi, ilerlemesi için de bu insanlar çok önemli. Umarım bu göçü tersine çevirmeyi bir şekilde başarabiliriz yani.
Peki Levent Erden geldi bizim bu podcastlerimize. Kriz dönemlerinde büyük firmalar, hani büyük firmalarla kastettiğim de tam da senin gibi startup şeklinde başlamış ve böyle büyümüş, hatta dünyaca ünlü olmuş firmalar pek de olası değil dedi. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi de bir krizdeyiz. Daha önce de çok da iyi olduğumuz dönemler oldu mu bilemiyorum ben ekonomik anlamda. Hep bir böyle sıkışık ve sorunlu bir şekilde gidiyor gibiyiz ya. Nasıl çözülür o? Sen nasıl görüyorsun?
Yani bu zor bir soru. Bunun yanıtı ne kadar kaç kişi de var ve doğru yanıtın ne olduğunu da bilmiyorum.
Hı hı. Benden iyi biliyorsundur.
Yok yok, öyle bir iddiam yok. Bunun sadece dediğim gibi politik bir tarafı olduğunu falan da düşünmüyorum.
Tabii ben
bu
de
daha,
öyle sormadım zaten.
Sosyolojik
ama, evet,
açısına bakmak lazım, beşeri tarafına bakmak lazım. Ya bir sürü farklı yerlerine bakıyor olmak lazım. Ama dediğim gibi yani kolay bir coğrafya değil. Yani tam biraz şeyler, her şey toparlandı falan biraz derken mesela bu Suriye tarafı hayatımıza girdi. Ve onun hem sosyal hem ekonomik boyutta etkisini hayatımızın her aşamasında görüyoruz. Farklı tartışmalar başlıyor, işte denize girilsin mi girilmesin mi, yok bilmem ne. Yani insan haklarına kadar giden bir takım ilginç muhabbetler söz konusu oluyor. Yani kolay bir coğrafya değil ama bu tip coğrafyalardan büyük başarı hikayeleri çıkmıştır. Ben buna inanıyorum. Yani şu anda baktığımızda 20 sene sonraki dünyanın ilk 20 ekonomisine baktığımız zaman şu an emerging market diye tanımlanan ekonomileri ön planda görüyoruz. Yani gelişmekte olan pazarlar diye. İşte Hindistan'a bakıyoruz, Brezilya'ya bakıyoruz. Yine Rusya onlardan biri, Çin onlardan biri. Ve Amerika ve Batı Avrupa'nın biraz daha yavaşlamaya başladığını görüyor olacağız. Türkiye için fırsat her zaman var. Yeter ki onu doğru kullanalım. Ve kendi içimizde, bunu siyasi anlamda söylüyorum, kendi içimizde o kadar fazla bölünüyoruz, o kadar birbirimizle fazla uğraşıyoruz ki bence o bütünleşmeyi sağladığımız takdirde olabilecekleri pek hesaplayamıyoruz. Ve kendi suyumuzda boğulup gidiyoruz yani.
Peki başka bir konuya geçeyim. Trabzonspor.
Evet.
Senin için ne anlam ifade ediyor? Çok şey.
Çok şey ifade ediyor ya.
Niye bayağı peki? Şey dedenden miydi?
Dedem, evet, onunla büyüdüm. Dedem Trabzonluydu ve Trabzonspor'ydu tabii ki. Ondan aldığım bir miras ve bayağı sonuna kadar yaşıyorum yani. Her hayatımın her günü, her gününde, her anında Trabzonspor mutlaka var.
Peki yönetici olmaktan, o kararından, bir dönem yöneticiydin. Memnun musun? Sana ne getirdi, ne götürdü?
Ya her karar, o kararın verildiği şartlarla değerlendirilmeli bence. O şartlar altında evet yönetici oldum, iki defa oldum. İlki keyifliydi bayağı. Keyifliydi ama işte o mesela o dönemde de şike vesaire falan denk geldik. Ve orada bambaşka süreçler ondan
ya
sonra
evet,
hayatımıza girdi. Saçma sapan şeyler oldu. Ondan sonra ikinci defada da iyi anlaşamadık o zamanki başkanla. Fikir ayrılıkları oldu ve istifa etmek zorunda kaldım. Yani ikisinde de böyle bir ağzımda bir şey tat kaldı. Pek hoş olmayan
Buruk
bir tat kaldı. Ama üçüncü defa aynı hatayı yapar mıyım bilmiyorum yani. Yapabilirim yani. Çünkü o takımın çok, bir de bunun rasyonel bir açıklaması da yok aslında. Taraftardan öte yönetici olmak istememin benim. Çünkü ben ne devletten ihale peşinde koşan bir müteahhitim. Ne işte bankalardan kredi için kapı aşındıran biriyim. Ne hatırı sayılır dostlara ihtiyacım var hayatımda. Dolayısıyla yani bir aslında tipik bir takımın yönetici profilinden biraz daha farklı bir profilim bence. Bir beklentim yok çünkü takımdan. Ama işte her zaman o beklentinizin olmadığı durum karşısında başarı aynı ölçüde geliyor olmuyor. Ve sizin elinizde olmayan birçok şeye bağlı, bir takım parametrelere bağlı futbolda başarı. Biz ilk dönem başarılı olduk ama ikinci dönem olamadık yani.
Peki bir de senin efsanevi tuttuğun takımın karşısındakinin kazanması durumu var. Evet, ben bile hakimim.
Aslında Şampiyonlar Ligi'nde başladı 4-5 sene önce.
Öyle mi?
Ve onu bayağı bir kronolojik olarak yapmışlar. Videolarına falan koymuşlar internette. Hakikaten yani kimin formasını giysem orada kilit nokta forma giymem yalnız.
Ha.
Hangi takımın formasını giysem öbürü kazanıyor. En sonunda Federer Djokovic vardı. Federer lehine ben tweet attım.
Biliyorum, gördüm.
Onda da son anda son ana geldi ve iki tane break point'i kaçırıp kaybedince Federer yine tekrar gündeme geldi aynı konu yani.
Seni uzun zamandır izliyorum Instagram'dan, oradan buradan yemek ilgin nedeniyle de. Ve benim ilgimi çeken şey, yani işte ben startup'tı, girişimdi, paraydı buldu, çok da ilgisi olan birisi değilim. Ama parası olan insanın harcama şekli, onun gustosu, farklılığı benim çok ilgimi çekiyor. Ve öyle insanlara ilgi duyuyorum. Yani hani harcadığın yer benim için önemli ve seninle birlikte ben de çok eğleniyorum. Bu seneki doğum günün kaç yaş doğum günüydü?
43.
Kim vardı işte Ayta Sözeri, Selami Şahin, Bülent Ersoy. Değil mi? Böyle bir gazino gecesi.
Evet evet, güzel ya, güzel bir geceydi.
Ya sadece sen evet evet diyor da yani ya şahane
çok,
bir...
Çok detayına girmek istemediğim için.
Yok yani Instagram'da izledik, gördük evet, detaylarını evet. Giren insanlar oldu. Onlarla böyle bir konsept vardı ve şahane bir eğlence oldu. Sonra seni başka taraflardan da izliyorum. Ne bileyim işte Victoria's Secret defilesine gidiyorsun. Oscar gecesine gidiyorsun. Yani çok affedersin amiyane tabirle parayı ne güzel yiyor ya diyorum. Helal olsun böyle tweetlerim falan bile var. Yani şimdi utanarak başını eğiyor ben böyle söylerken Nevzat, ama bu arada paylaşıyorsun da YouTube örneğini verelim mesela. YouTube senin en sevdiğin grup mu? Gruplardan
grup,
biri mi?
Grup, grup. Açık ara en sevdiğim.
Evet ve ekibinden bir grup insanı da götürdün değil mi? Sene evet. Kaç bir de yani çok daha yenisiniz bu işlerde.
Evet yani parayı harcamayı bilmek diye bir kavram varsa ben onu öğrenmek için elimden geleni yapıyorum.
Evet bence
yani
güzel.
Yani bildiğimi söyleyemem de. Ama yani bir kendime göre bir gustom da var. Evet. Yeni şeyleri denemek acayip hoşuma gidiyor. Yeni yerlerde bulunmak, yeni ortamlarda, yeni insanlarla tanışmak vesaire. Ve bunun için de elimden gelen fırsatları, elimde olan fırsatları değerlendiriyorum. Benim çok param yokken de ben çok zorlayan bir adamdım hayat standartlarımı. Yani işte 98 yılında Dünya Kupası'na gittim kendi başıma. Bilet aldım sattım. O alıp sattığım biletlerle daha sonraki maçlara gitmek, finale gitmek de hedefim falan. Yani yaşam tarzımda tabii ki değişiklik oldu para geldikten sonra. Ama temel felsefe olarak yani yeniyi denemek, yeniyi aramak, bulmak anlamında çok bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum.
Zaten o gustosu olmayan o adam bir anda yapamaz.
Parayla alınabilecek bir şey değil evet. O zaten. Yani onu satın alabileceği bir şey değil. Ben de elimden geldiğince bunu paylaşmak da hoşuma gidiyor. Yani sadece paylaşmak derken Twitter'da paylaşmaktan bahsetmiyorum. Kendi etrafımdaki insanlarla paylaşmaktan bahsediyorum.
Tabii YouTube işini anlatsana mesela, tek bir örnek ya, olduğu için söylüyorum. Yıl kaç?
Management ya 1997. Hı hı. Yani işte 20 yaşındayım ben. Ve o zaman şimdi tabii şu an çok daha fazla internet hayatımızın her yerinde. O zaman öyle bir şey de yok.
Hı hı.
Ve Selanik'te YouTube'un bir konseri olacağını öğrendim. Orada en yakın bir arkadaşım vardı Cem diye. Onunla o da çok YouTube'u sever. Ya beraber böyle bir tur yapalım, insanları da götürelim diye. Amaç para kazanmak falan değildi yani. 700 kişi gittik.
Of.
Yani 135 dolardı hiç unutmuyorum. Ve otobüsle gidiyoruz Selanik'e. YouTube konserine gidiyoruz ve geri dönüyoruz. Çok başarılı bir organizasyondu. Yani son akşam sınır kapandı. İşte rezalet Yunanistan Ekonomi Bakanı'nı aradım ben başkonsolosun yanından falan. O yaşta çok acayip işler yaptık. O zaman da hep böyle bir zorlama ve işte sınırlarda ne yapabiliriz vardı. Şu anda para olduğu için biraz daha rahat var.
Hı hı.
Ama felsefe aynı yani, çok farklı değil yani.
Yok görüyorum zaten mesela şey geldi, Jean-Christophe Grange geldi. Sen mesela iyi bir okurusun belli ki, ya da okurusun. Mesela ondan da seni gördüm. O bir para meselesi değil.
Değil
yani,
evet, yok tamamen Doğan kitabı aradım. Ya ben çok istiyorum
görüşmeyi.
Bir de
kendin aradın.
Tabii
işte,
tabii
ne güzel.
Çok istiyorum ben dedim görüşmeyi. Tabii dediler onlar da. Sağ olsun yardımcı oldular ve tanıştım onunla da. Yani.
Obama ile de tanıştın.
Obama kendi çağırdı. Obama'ya ben gitmedim. Yani. O dünyadan 150 kişiyi topluyordu. Özellikle Müslüman ülkelerden girişimcilikle ilgili bir takım başarılara ulaşmış. İşte Türkiye'de de bana da geldiler. Ben de gittim ya. O çok başka bir şeydi bu arada yani. O benim hayatımdaki çok önemli anlardan biridir yani.
Tabii ki ya.
Ben
olmaz mı?
Bu kadar karizmatik ve bu kadar konuştuğu zaman gözünün içine bakan ve karşısındakini etkisi altına alan insan çok görmedim. Obama onlardan biriydi yani.
Peki Al Pacino?
O da inanılmazdı. De Niro.
Yani ikisi birlikte.
O da inanılmazdı.
Sana yani yazmışlar, Coppola bile bir araya getiremedi, sen nasıl getirdin diye. Onu bir anlatsana. Şeydi.
Yani ya nereden başlayayım bilmiyorum. Bir kere ben hayatımda yani üniversiteden sonra bir eğitim almadım. Ve ilk defa oturup ders çalışır gibi onların hayatına çalıştım gitmeden önce. Yani mesela bilmiyordum, Robert De Niro'nun otistik bir oğlu var. Al Pacino hayatında hiç evlenmemiş falan. Hmm. Yani filmlerini biliyorum, hayatlarını biliyorum az çok da. Bu detaylarla yani üzerinde konuşulabilecek detaylarla ilgili bilgim yoktu. Bayağı çalıştım yani. Ve o kadar babacan, o kadar... Zaten 5. dakikasında konuşmanın Robert De Niro Bobby oldu. Al Pacino da Al oldu. Hı-hı. Ve öyle hitap etmeye başladık birbirimize. Ya böyle konuş bize dediler. Ben de öyle konuştum.
Sen bir bağış etkinliğinde
evet.
Çekiliş mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar?
Açık arttırma yapıyorlar. Orada onu kazandım. Ve onun neticesinde gittim oraya.
Onlar seni araştırmış mı, birileri bir şey vermiş
mi? Onlar araştırıyor zaten. Yani çünkü herhangi biri gidemiyor
sapık
oraya.
Sapık gidemez tabii yani. Hani kimle tanışıyor bu adam demişlerdir de yok, onlarla onlar da o muhabbette sana dair bir şeyler sordular mı? Nasıl
mesela para dağıtmayı sordular. Nasıl? Niye dağıttın? Ne oldu? Neden bitti falan filan diye. Onlar da hazırlardı gayet. Ve 40 dakika falan süreceği düşünülüyordu yemeğin. 2,5 saat sonra Al Pacino ya benim interview'um var, gitmem lazım dedi. Robert De Niro da okey o zaman Nevzat sen benim ofise gel biz devam edelim muhabbeti diye. Biz Robert De Niro ile onun ofisine geçtik.
Of çok acayip.
Yani, çok acayipti. Mesela arada biri geçti geldi. Ben onu garson zannettim, servis yapan. Sean Penn'miş. Sean Penn senaryo getirmiş Robert De Niro'ya elinde falan. Ya onu dedim ben fotoğraf çektirebilir miyim sizinle falan dedim. Yani çok acayip, huge fan sizin. Acayip seviyorum sizi falan. Tabii falan dedi yani. Ya başka bir dünya, başka bir yani dışarıdan böyle baktığımız insanlarla birebir hayatın içinde olmak hakikaten çok acayip bir tecrübeydi.
Çok acayip. Bir de sinema çok seviyorsun.
Evet, çok seviyorum.
Film çok seviyorsun. Seviyorum. Ya böyle yemek sepetinin şeyleri vardı. DVD değil mi? Böyle bir tüketiciye yakın olmak, farklı bir deneyim sağlamak tarafıyla bence biraz yükselmiş olabilir değil mi?
Ya 30 liranın üzerindeki siparişlere DVD verdik biz, orijinal. Çok acayip bir operasyondu. Bir ara Türkiye'de satılan DVD'lerin 1/4'ünü biz satıyorduk. Ya satma değil yani. Bedava veriyorduk da sonuçta o lisanslı üretilen DVD yani.
Öyle öyle yenilikler, yoksa fikir herkesin aklına gelebiliyor.
Bence öyle yani, uygulama, execution dediğimiz kısmı çok önemli.
Yaş
uygulama
günü falan sonunda kutluyordunuz bir ara. Evet. Böyle hani öyle
çalışanlar
bir şeyler vardı.
Hala var. Çalışanlar yaş gününü kutluyorlardı. Şeyi direktörleri cezalandırabiliyordun hata yaptığımız zaman. İşte onlara böyle su döküyorsun kafasından, pasta suratını geçiriyorsun falan. Teşekkür ederim bu arada direktörlerimin tamamına. Onlar da gayet şey bir şekilde, olgun bir şekilde, kendilerinden beklenen şekilde katıldılar bunlara. Çok kolay bir şey değildir insanın egosunu yani öyle bir çok önemsemeyip böyle bir şeyin içinde bulunması. Ama yani bizim keyif aldığımız, kullanıcılara keyif veren bir şeylerin içinde olmak istedik hep. Yani bu sadece bir yemek değil, aynı zamanda food artı entertainment, yani eğlence tarafından bakmaya çalıştık ve hep öyle yorumladık yani.
Peki sen o ego ilişkisini nasıl kuruyorsun? Çünkü yani böyle bu kadar iş başarmış koca bir adam diyoruz. Çok da gençsin aslında yani bu işler için değil mi? 76'lısın.
Evet, 43 yaşındayım.
Çok gençsin ve çok yakınsın da bir şekilde insanlara, ama o mesafeyi de kuruyorsun. Yani biz bir tişörtlü yönetici görüyoruz. Her gün sosyal medyada da kendi görüşünü yazıyor. Bazı insanlara cevap da veriyor. Birebir iletişim kuruyor. Ondan sonra sen o dengeyi nasıl sağlıyorsun? Hem ego anlamında hem de iletişim kurmak zor ya. Yani çünkü insanlar sınır bilmiyor artık. Yani bugünün sorunlarından biri o.
Bence şanslıyım herhalde biraz. Çünkü kendim gibi davranıyorum. Kendim gibi davrandığım zaman o hem mesafe hem de o samimiyet bir şekilde sağlanmış oluyor.
Sen
yani,
kendin mesafeli misindir?
Ya çok kolay erişilen demeyeyim de doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Çok kolay iletişim kurulabilen biri değilim. Yani öyle lay lay lom ha ha iyi falan öyle bir tarzım yok. Yani biraz daha mesafeli dururum. Hı-hı. Ama gerçekten samimi olduğum insanlarla da sonuna kadar samimimdir. Yani neyse oyum. Hiç gizli saklı bir ajandam olmadığı için kimseyle ilgili. Çok düz bir adamım aslında bu konuda yani.
Peki bu destek verme meselelerine gelince ben biliyorum ki sana her yerden ulaşıyor insanlar. Instagram, Twitter, mail diyorlar ki benim böyle bir projem var.
Telgraf geldi geçen ya. Telgraf var mıdır ben bilmiyordum. Kimden telgraf kaldım geldi falan. Yani ilgimi çekmek için telgraf falan geldi. Yani.
Ha, ilgini evet. çekmek evet. için. Peki sana sahibinden com'dan ilan pazarlık evet. etmiş gönderen insan gördüm. 105 bine indirdim.
Evet.
Şu parayı verirseniz şeklinde.
Ya
girişim
para isteyen bayağı oluyor.
Öyle mi?
Daha çok iş isteyen oluyor. Bu iyi bir şey bence. Ondan daha çok da projesini paylaşan oluyor.
Evet.
Yani dediğim gibi ben her platformdan ulaşılabilir biri olduğum için. Yani atıyorum büyük holdinglerin. CEO'larına baktığınız zaman ulaşılmazlar yani. Ben nasıl ulaşırım onu da bilmiyorum. Yani belki ben ulaşırım da başka bir normal biri olarak ulaşmam falan pek mümkün değil. Ben öyle değilim. Yani Instagram'a bir şey giriyor, yanıt veriyorum. Twitter'a tweet atıyor, yanıt veriyorum. Hı hı. Ne bileyim LinkedIn'de her yerde varım. Ve mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışıyorum. Bu da insanlara bana bir şey göndermeleri için cesaret veriyor. Ama memnunum yani bir sıkıntım yok.
Peki ne kadarına cevap veriyorsun, vermiyorsun, neler seni etkiliyor? Oradan gelen bir projeyi beğendiğin oldu mu? Sana nasıl ulaşılır?
Günde 20-25 tane proje geliyor aşağı yukarı. İşte ya para vesaire onları bir kenara bırakıyorum. Yani işle ilgili her gelen herhalde 4-5 tane, 4-5'in bir tanesini mutlaka bizimkilere yolluyorum bakın diye. Çünkü değişik bir şey yakalamaya çalışıyorum orada. Yani normal bir CV veya normal bir hitabet değil de bir yerde bir zeka, bir pırıltı bir şey yakalarsam mutlaka bizim İK'yla, insan kaynaklarıyla paylaşıyorum. Projeler daha zor. Projelerde fizibilite tarafı var. O projeyi kimin ortaya çıkarttığı var. Hangi pazarda yer aldığı var. Ona bakmak gerekiyor. Ama bakabildiğim kadarına bakıyorum. Yani bana gelen 100 projenin 2-3 tanesine ciddi anlamda bakıp bir tanesine yatırım yapıyorumdur diyebilirim. Hmm. Ama rakamlar, oranlar bunlardır.
Şu anda yatırım yaptığın öyle küçük projeler var mı? Var. Ya da büyümüş olanlar. Bizim var. Bildiklerimiz var mı?
Dene bunu var mesela en son zamanlarda yatırım yaptığım. Hmm. Bu eve paketler göndererek.
Evet, bana da geldi onlardan.
Evet, evet. Çok da başarılı, çok da iyi gidiyor Duygu diye bir arkadaşımız. Şey var, Alotech var. Yine call center hizmetini tamamen bulut üzerinde çözen bir teknoloji şirketi var. Biz günlük hayatımızda consumer'ın yani kullanıcının pek duyduğu bir firma değildir ama firmalar arasında çok yaygın ve bayağı başarılılar. İki tane daha var ama ismini şu anda vermeyeyim. Şu an bitmek üzere en son. Son aşamadayız.
Daha şeyde değil.
Yani toplamda 30'dan fazla.
Peki senin burada işe aldığın insanlarla da birebir alım aşamasında görüştüğün gibi bir durum var. Hala görüşüyor musun?
Yani eskiden çok daha fazlaydı. Evet. Şimdi operasyon ve satışla hemen hemen hiç görüşmüyorum ama diğer departmanlardaki arkadaşlarla bir 5 dakikada 10 dakikada olsa son aşamasında görüşmeye çalışıyorum mutlaka.
Peki sana başka taraflarını da soracağım. Bir taraftan koleksiyonersin artık bayağı eser koleksiyoneri. Zaten Zagor okuyucusu ve hayranı olduğunu hani biraz şöyle sosyal medyadaki isimlerine bakanlar anlayabilirler. Bir çizgi roman Zagor'un koleksiyonerisin. Şimdi işte Fikret Muallalar, Daliler topluyorsun. Onlar nasıl
bugün,
başladı?
Bugün baktım. Art Binder diye bir yazılım var. Ona bütün hepsini giriyoruz. 220 tane eser olmuş.
Oo,
25 tane Fikret
Muallalar
var.
Daha geç başlamana rağmen. Evet. 25.
25 tane Fikret Muallalar var. Bayağı iddialı bir rakam bence.
Evet. Burada şu anda biz Yemek Sepeti'nin üstünde ne diyorsunuz? Park.
Yemek Sepeti Park diyoruz.
Evet, enteresan bir yer burası da. Orada yapıyoruz bu çekimi. Burada da eserler asılı. Değil mi?
Şu
bu
karşımızdaki
da
Devrim Erbil mesela.
Evet.
2010 yılının bir eseri. Kapının dışında Selma Gürbüz var. Hı hı. Solda Burhan Doğan Çaylar var.
Evet, hepsi.
Evet, yani bayağı şey yani Türk modern ressamlarını bayağı beğeniyorum ve mümkün olduğunca toparlıyorum yani.
Peki gerçek hayattaki kahramanların kimler? Var mı?
Ya bunu bana şey sormuşlardı. Hangi üç kişiyle yemek yemek istersin diye sormuşlardı. Ben de Atatürk, Steve Jobs ve Zagor demiştim. Herhalde öyle yanıt verirdim. Yani bir kendime daha nispeten yakın. Tabii ki çok daha büyük bir ölçekte çok büyük başarılar imza atmış Steve Jobs. Bir ülkenin kaderini değiştirmiş bir lider Atatürk. Bir de benim çizgi romandaki hayali kahramanım ve haksızlıkların karşısında duran her zaman Zagor. Bu karakterler herhalde çok keyifli bir yemek olurdu benim için yani.
Zaten gerisiyle de yiyorsun Nevzat bayağı bir. Hani Nolan falan kaldı herhalde değil mi? Yedin mi ondan da bizim haberimiz yok. Ya çok acayipti ya, Oscar gecesi falan fotoğraflarını görünce, ama ben yaş gününe bayıldım vallahi. Yani kimler var sırada diye böyle merak ediyorum. Peki şimdi nasıl olunur için özellikle spesifik, arada almış olan insanlar vardır ama nasıl olunur sence? Bir kere gençlik dediğin ne? Gençlik var mı? Hani hep böyle bahsederken insanlar işte gençlere öğüt verelim, girişimci gençler diyorlar. Yani genç nedir? Ben genç miyim? Sen genç misin? Kim genç? Kim girişimci olmalı?
Ya biz artık pek genç şeyinde değiliz yani. Biraz ya, sen belki öylesin de. Bence üniversiteyi bitirdikten sonraki 5 sene çok önemli bir girişimci hikayesinde. Hı-hı. Gerçi istatistik olarak bakıldığında işte çok büyük girişimcilerin 30 yaş üzerinde çıktığıyla ilgili bir takım datalar var. Ama ben özellikle 22 ila 27 yaş arasının bayağı önemli olduğunu düşünüyorum. Hem girişimci olmak üzere kendini geliştirmek için, hem de kendi girişimini ortaya koyabilmek anlamında. Bu dünyanın her yerinde böyle yani, sadece Türkiye veya Amerika'ya özgü bir durum değil. Bizim aslında ortamımız girişimcilerin nispeten daha kolay serpilip büyüyebileceği bir ortam. Baktığınızda Türk internet, sadece internet demeyeyim, Türkiye'deki tüketiciler çok kolay bir sonraki yeniliğe, bir sonraki teknolojiye veya bir farklı modele ayak uydurabilen bir kesim.
Evet, kesinlikle.
Yemek sepeti hikayesine baktığımızda da bunu görebiliriz. Yani Türkiye'ye dışarıdan bakan biri, Türkiye'de bir online yemek sitesi var, sizce günde kaç kişi onu kullanıyordur dese, kimsenin hakkına 1 milyon kişi demek gelmez. Hı hı. Yani bizim hayatımızda yenilikleri kaçırmak korkulan bir şeydir. Teknolojiyi veya o sohbetin içinde olmak önemlidir. Mutlaka ne olup ne bitiyor anlamında. Bunun refleks olarak önemli bir kültürel unsur olduğunu düşünüyorum. Ve bu girişimciliği kesinlikle destekleyen bir durum. Ama bizdeki sıkıntı biraz daha finansal tarafta. Yani kendi paramızla girişimci olmayı bırakıp artık bizi destekleyen bir takım kurumlar, bir takım kişiler bulmamız ve onların desteğiyle girişimci olmamız gerekiyor ki bence bu tarafta son 10 senede bayağı yol aldık. İhtiyacımız olan ne diye baktığımda da çıkış hikayeleri, yani exit hikayelerini duymamız lazım. Yemek sepeti gibi keşke 20 tane hikaye olsa, benim gibi yatırım yapan 20 kişi olsa, benim gibi mentorluk yapan 20 kişi olsa, benim gibi öykünecek insan 20 tane, 50 tane, 100 tane olsa ki insanlar, yani benim hikayeyi şimdi konuştuk burada. Özelliği olan bir hikaye değil yani, annem, babam, işte bağlantılarım, arkadaşlarım vesaire. Ya insanların ne var ki bunda? Ya bu Nevzat'ta bir şey yok ki, bunu ben de yapabilirim diyebilmesi gerekiyor. Ve bunun için daha çok benim gibi veya işte başka başarılı girişimciler gibi daha başka insanlardan daha fazla sayıda olması gerekiyor. Ancak bu şekilde girişimcilik ciddi bir meslek tercihi haline gelebilir yani.
Peki genç ve girişimci bir insanım. Birkaç da güzel fikrim var. Fikirden ötesi, ben bunu iyi uygulayabileceğimi düşünüyorum. Kime nasıl gitmeliyim? Yani ilk önce mesela alanımla ilgili insanların listesini mi çıkarmalıyım ve onlara nasıl ulaşırım? Nasıl bir metin onları etkiler? Ne yapmalıyız? Yani sana gelen insan örneğinden bahsedebiliriz
bir kere
mesela.
Bana gelen sadece fikir aşamasında ise bunun pek bir anlamı yok.
Evet, fikir herkeste var.
Fikir her yerde var. Yani
uygulamayı fikir, ama uygulamadan nasıl gösterecek birisi?
Uygulamayı belli bir aşamaya getirmiş olması gerekiyor. Bu illa projenin belli bir yere gelmesi anlamında olmayabilir. Hmm. Ekip kurma anlamında mesela olabilir. Veya fizibilite anlamında olabilir. Yurt dışındaki örnekleri araştırma anlamında olabilir. Buradaki pazara bakma anlamında olabilir. Rekabeti inceleme anlamında olabilir. Bir sürü farklı farklı şeyler olabilir. Hı hı, hı. Ama şu taşın altına elini koymak diye bir deyim var ya. Bu deyimin altını doldurmak gerekiyor. Ben girişimci tarafında bunu hissettiğim zaman benim projeyle ilgim başlıyor. Eğer aşama bundan daha gerideki bir aşamaysa, o zaman çok ilgimi çeken bir durum yok. Hı hı. Melek yatırımcı ağları var. Mesela bizim, yani benim de kurucusu olduğum Galata bunlardan biri. Türkiye'de 5-6 tane var şu anda aktif olarak bildiğim. Onlar eğer eş, dost veya tanıdık veya tanıdığın tanıdığından bir para gelmiyorsa, önce melek yatırımcı ağlarına gitmek en doğru nokta. Ondan sonraki aşamalarda projenin büyümesiyle beraber de risk sermayesi şirketleri, işte fonlar vesaire falan devreye giriyor olacaktır.
Hmm, ya böyle isim vererek söylemen güzel oldu. Yani çünkü ihtiyacımız var. Herkes ne yapacağını bilmiyor yani işte.
Burada internette çok fazla artık bilgi var. Yani Doğru bir araştırma yaptığınız takdirde birkaç saat içerisinde bile bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bizim zamanımızda öyle bir şey de söz konusu değildi hiç.
Şimdi sen gençliğe baktığında belki bizden daha değişik ve farklı bakıyorsundur. Ön yargılar var artık, işte kimse çalışmak istemiyor. Daha tembeller, hepsi 2-3 dil biliyor ama Türkiye'deki gelecekleri zor gibi gibi bin tane dedikodu mu, gerçek mi anlayamadığımız bir bulut var. Sen pek çok genç insanla çalışıyorsun. 1400 kişi mi dedin? Yani muhtemelen bir yaş ortalaması alsak işte 27'dir. 30 bile değildir belki.
26.8. 26.8.
Ben işte tahmine yakınlaşmışım. Nasıl bir profil görüyorsun? Yani parlak mı, iyi mi? Zorlukları ve gördüğün iyi ya da kötü noktalar neler? Nasıl?
Bence bizden çok daha iyi eğitimliler.
Evet, ben de.
Bizden çok daha donanımlılar. Ama bize göre konsantrasyonları ve fokuslanma durumları çok daha kötü. Hı-hı. Ve çok çabuk sıkılıyorlar.
Evet.
Hemen başka bir şey yapmak istiyorlar. Yani bu tabii uzun süren ve sebat, doğru kelime herhalde, gerektiren bir girişimin başarılı olma gidişatında sıkıntı haline geliyor. O yüzden daha çok sabırsızlar. Politik değiller. Mesela apolitikler. Politikayla falan bir alakaları yok. Siyasetle alakaları yok. Ve daha çok siyaset veya günlük bu hayat onların hayatına müdahale ettiği anda tepki vermeyi veya bunun hakkında konuşmayı tercih ediyorlar. Hmm. Yoksa ignore ediyorlar, yani o yok gibi davranıyorlar. Benim görebildiğim bunlar. Yani bir ay oluyor daha, çalışan geliyor diyor ki ya Nevzat Bey ben çok sıkıldım, bir aydır aynı işi yapıyorum diyor falan. Yani halbuki biz yani 50 sene aynı işi yapan insanlar vardır. Yani bu bütün sektörlerde var. Ama işe daha farklı bakıyorlar. İşe sosyalleşmenin bir aşaması gibi bakıyorlar. İş yerlerinde arkadaşlık kurma oranları çok yüksek. Yani daha farklı, daha ne istediğini bilmeyen belki de, ama çok daha donanımlı, çok daha konuya hakim ve eğitimli bir kesim gençler yani. Bayağı yüzleşmeyi tercih ediyorlar bence. Benim sevdiğim bir tarz bu. Yani bir sorun varsa bunu halletmek için onunla karşı karşıya gelmeyi tercih ediyorlar. Yani en azından benim görebildiğim kadarı bu. Ve bu da o sorunu halletmeyi veya halledememeyi beraberinde getiriyor. Çok fazla iş değiştiriyorlar mesela. Dediğim gibi aradıklarının ne olduğu konusunda biraz kafaları karışık olabilir. Ama kesinlikle gittikleri yol bizimkine göre çok daha hazırlıklılar ne olup ne biteceğine. Ama bizim kadar konsantre bir şekilde hiçbir şey yapmamışlar hayatlarında belki de yani.
Zamanın ruhu da biraz öyle ya. Hep, yani biz bile daha gevşedik
ya
sanki.
Ya şey düşün işte, Instagram, Twitter, evet, Facebook, evet, evet. Ne kadar sıklıkla WhatsApp, bilmem, birbirlerine switch ediyorsun yani. Ya biz de başka bir jenerasyondan bahsediyoruz. Yani televizyonda oturup işte ne bileyim pazar günleri Morton ve
uçan
kazı falan seyretmeyi bekleyen bir toplumdan bahsediyoruz yani.
Evet, pazar konserleri onlar bunlar. Evet. Peki seni en çok etkileyen özellik ne oluyor görüştüğün insanlarda? İş için gelen, girişimcilik için gelen.
Öğrenebilme kapasitesi oluyor.
Güzel.
Ya ben bir insanın öğrenebilme kapasitesiyle onun sınırının olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yemek sepetine baktığınızda mesela bizim Koran satış başındadır. Kimya mezunudur. Barış pazarlamanın başında, ekonomi mezunudur. Ben kendim CEO'yum. Bir satır kod yazmamışımdır. Bilgisayar mühendisi mezunuyum. Yani insanlara illa daha önce yıllarca yaptıkları şeyle tanımlamanın ötesinde neyi öğrenebileceğiyle tanımlamak bizim için daha önemli. Ya tabii ki iyi niyet, çalışkanlık vesaire falan bunları bir kenara koyuyorum. Ama öğrenebilme ve hayatla ilgili bir tutkusunun olması acayip önemli.
Tabii bir de sende şey görüyorum, yani bu ofise geldiğimizde de herkeste hobi, ilgi alanı, farklı alanlara enteresan ilgiler, derinlikler görüyorum. Ona da dikkat ediyormuşsun gibi geliyor, ya da buradaki bu ofise gelince izlenimim o oluyor.
Yo, bayağı ediyor. Ben benim sorduğum soruların başında bu geliyor. Yani hayatla ilgili bir tutkun var mı? Ne yapıyorsun hayatta? Dediğimde bunun karşılığında bir şey olması gerekiyor ki ben o kişinin o tutkusunu alıp işe de yansıtmayı becerebilme şansım olsun. Yani bu önemli benim için kesinlikle. Zaten Yemek Sepeti'nin kurum kültürünün tanımına baktığımızda da her gelenle, her katılanla beraber büyüyüp gelişen ve şekil değiştiren bir kurum kültürü söz konusu. O yüzden de kimin yemeksepeti.com'da çalışıyor olduğu benim kurum kültürünü nasıl tutuyor olduğumu sağlamam için çok önemli bir parametre.
Peki sen şuna önem verir misin? Apayrı bir şey soruyorum şimdi. Gap year diye bir şey var. Onu biliyor musun bilmiyorum. Amerika'da mesela gençler üniversiteyi bitirirler ve daha sonra bir yıl dünyayı gezerler ve sonra gelir işe başlarlar. Biz de böyle ara ara dönemlere ihtiyaç duyabilir miyiz?
Ya biz zaman kaybetmemeyi tercih ederiz böyle bir durum karşısında. Hemen okul bitsin de. Ya ben üniversitede okurken ki yani Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde okuyorum. Boğaziçi'nde okuyordum. Hemen ben burada zaman kaybediyorum. Bitsin de iş hayatına başlayayım diye arkadaşlarım vardı yani. Ya nasıl zaman kaybediyorsun? Bu geçirebileceğin hayatındaki en iyi zaman. Yani ben geri dönüp baktığımda benim hayatımın en mutlu zamanı okuldayken geçirdiğim zaman olmuş. Sen nasıl bu zamanı geçeyim de işe başlarsın diye anlayamadığım bir sürü durum vardı. Ama bu hayat herhalde oraya itiyor. Yani hemen bir iş bulmak, oradan kendi geçimini sağlamak, araba satın almak, evlenmek, çocuğun olması, ev satın almak falan gibi böyle o basamakların bir tanımlamaları var bizde. Bu yurt dışındaki her ülkede değil tabii ama yurt dışındaki örneklerimizde pek fazla olan bir durum değil yani.
Tabii canım ben 17 yaşında çalışmaya başladım ama yani üniversiteye 16'mda girdim ikinci sınıfta. Çünkü önceden arayayım da hani üniversite bitince işsizlikle geçirmeyeyim diye düşünebiliyor
insanlar.
İşte öyle
bir korku var işte. Üniversite mezunu işsiz oranı %25 olan bir ülkede böyle kaygıların olması çok normal. Yani bu oran %5 olsaydı Batı Avrupa'daki gibi başka bir şey konuşuyor olurduk. Burada başka bir şey konuşmak durumunda kalıyoruz ne yazık ki.
Peki okullar gerçekten yardımcı oluyor mu bugün? Senin gördüğün, bu kadar insanla çalıştığın için gene uzman gibi sana soruyorum.
Ya bu konuda bir yorum yapmam biraz zor benim. Evet. Çünkü ya okullarda dersler veriyorum, konuşmalar yapıyorum vesaire ama çok farklı profiller var. Yani gerçekten çok üzüldüğüm konuşmalarım da oluyor. Kimsenin bir şey anlamadığı ve hiçbir katılımda bulunmadığı. Herkesin el kaldırıp bir şey öğrenmek, bir şey sormak için kendini parçaladığı konuşmalarım da oluyor. Bu tamamen yani çok çok geniş bir yelpaze. Aslında bu kadar dağınık olmaması gerekiyor. Minimumun biraz daha yukarıda olması gerekiyor bence.
Peki nasıl bitirelim Nevzat bu bölümü? Nasıl olunur? Sen nasıl bitirmek istersen? Neşeli olur, eğlenceli olur. Bir ders vermek, bize bir akıl vermek istersen.
Ya ben insanların kendine güvenini yitirmemesi gerektiği tarafındayım. Kendine güvendiğiniz, kendinize güvendiğiniz takdirde yeterli bir takım donanımlara sahipseniz ve hayallerinizin sizi götürdüğü yoldan gitmeniz gerekiyor. Yani Mark Twain'e yanılmıyorsam şöyle bir lafı vardı. Bundan 20 yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Hayatta mutlaka aklınıza gelen, yapmak istediğiniz, deneyimlemek istediğiniz, girişimde bulunmak istediğiniz şeyleri yapmak ve cesur olmak gerekiyor. Yani derler ya işte fortune favors the bold ya talih cesurları yanında olur. Cesur olanların yanında olur. Ben de herkes bu konuşmayı ya yani bu diyaloğu dinleyen herkesten özellikle gençlerden onlara en önemli tavsiyem kendilerine güvenmeyi devam etsinler. Kendilerine mutlaka güvensinler. Onlar bizim jenerasyonumuza göre çok daha şanslılar, çok daha donanımlılar ve bizden çok ama çok daha büyük başarıları imza atacaklardır.
Harikasın. Peki senin bir oğlun var. Onun için nasıl bir gelecek öngörüyorsun? Yani garip bir soru olmazsa, ayıp olmazsa zengin bir adamsın ve çocuğun başka bir geleceğe doğuyor senden değil mi? Nasıl bir şey?
Zor bir şey.
Onun için?
Kolay değil. Yani benim bir takım hırslarım vardı benim hayatla ilgili. Başka alternatifim de yoktu yani okuyup ben babamdan bir iş devralmadım veya bir profesyon devralmadım. Yani profesyonel ya işte ne denir artık bilmiyorum. Bir yeti ondan bir şey öğrenmedim. Yani kendi yolumda kendim kazandıklarımla üniversitede okuyarak ondan mezun olduktan sonra gittiğim yerlerle vesaire bir hayat kurdum. Oğlum şu anda daha başka bir şeyin içine doğuyor. Ve o içine doğduğu şeyde bu mutluluğu yakalayabilecek mi bilmiyorum. Yani çünkü biraz daha her şey hazır olacak onun için. Bunu ne kadar engelleyebilirim onu da bilmiyorum. O yüzden onu belki de parasal anlamda benden çok daha rahat olsa da genel anlamda benden daha zor bir hayat bunu bekliyor olabilir yani.
İnşallah çok güzel olsun. Çocuklarımız bizlerden güzel günler görsünler.
İnşallah.
Nevzat, harika bir konuksun. Onun için de iki aydır başının etini yedim. Çok ısrar ettim. Neden bunu da söylemek istiyorum. Çünkü biz Nevzat'la şahane ötesi bir çekim yaptık. Yani sıfır edit, sıfır hiçbir şeye ihtiyaç yok. Şahane konuşuyor, açık bir adam. Neşeli, hareketli vesaire. Sonra bir baktık. Kayıt olmamış. Yani düğme kaydediyor gibi gözüküyor ve hiç Storytel'de böyle bir şey olamaz. Ben bir ay taciz ettim Nevzat'ı ve yani uzun zamandır hiçbir şey üzülmediğim kadar üzüldüm. Ondan sonra taciz ettim. Bir de adam yoğun bir adam. Ondan sonra arada pek çok seyahati oldu, gitti geldi ve onu yeniden ikna ettim. Ben geleceğim dedim. Normalde biz Storytel ofisinde çekiyoruz. Yemek sepetinde çok keyifli bir çekim gerçekleştirdik. Çok şey öğreneceğinizden emin olduğum bölümlerden biri. Onun için de çok ısrar ettim. Farklı bir deneyimi var. Ben özellikle sanatçı, edebiyatçı, daha sosyal alanlar çağırıyorum. Ama para kazanmayı da öğrenmemiz lazım. Kazanmış bir insandan bunu değişmeden, mesela demin Nevzat hırslıyım dedi, hırslıydım dedi. Ama ben onda hep böyle iyi bir aile hırsı ve başarma isteği denilen hırsı görüyorum. Çünkü hırs bizde kötü anlaşılır. Hepimiz böyle olabilsek keşke ve güzel bir şeyleri bir yere getirebilsek, dünyaca ünlü böyle markalarımız olabilse. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Nevzat, çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim. iki ay sonra tekrar çekeceğiz.
Umarım, belki çekeriz, başka bir şey yaparız. Çok sağ ol.